bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa 31. Basım 1997 Ötüken Kitabevi 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ayla Sarıbıyık. Çocuklar Hastanesi. Beklemesini onlar kadar bilen yoktur. Öğleye doğru muayene odasının önü doldu. Sıralarda oturacak yer kalmadığı için yeni gelenler ayakta durdular. Ve anneler hasta çocuklarını dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine çömeldiler. Karanlık dehliz. Kapalı kapıların müstatil buzlu camlarından gelen soğuk ışıkların buğusu yüksek ve çıplak duvarlara vurarak donuyor. Saatlerce bekleyenler var fakat buna alışmışlar. Az kımıldanıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Dehlizin sonlarında görünmeden açılıp kapanan bir kapının gıcırtısı. Muşambalara sürtünen bir ayak sesi. Köpüklenerek uçan ve uzaklarda kaybolan bir beyaz gömlek. Ve iyot, eter, yağ, ifrazat ve saire kokularından mürekkep terkibi tamamıyla anlaşılmayan bir hastane kokusu. Hasta çocuklar yanlarında ailelerinden birer büyük insan ki hastalarından daha endişeli görünüyorlar ve bir anne pelerini iliklemek bahanesiyle omuzu sarılı çocuğunun sırtını okşuyor. Onu biraz sonra çekeceği acıya hazırlamak için. Sıralarda hiç düz oturan yok. Hastalar sarılı bir kol veya bacağın bozduğu muvazene ile hep amutları kırılmış, yamru yumru duruyorlar ve büyükler küçüklere doğru eğilmişler. Başının her tarafı sargılarla kaplı, yalnız bir yanağı ve bir gözü dışarıda kalmış küçük bir kız çocuğu. Ağzını oynatamadığı için babasına elleriyle işaretler yapıyor. Ötekilerin hepsi ağaçının kas katı uzattığı bir bacakla, sargıların dimdik tuttuğu bir boyunla, asılmış bir kola, her tarafları kıskıvrak bağlanmış gibi hareketsizdiler. Yeni gelenlere karşı alakaları gayet kısa sürer. Düşük başlar hafif kalkar, büyük kapıya doğru hafifçe eğilir ve tekrar eski vaziyetine döner. Herkes kendi üstünde toplanan dikkatini başkasına pek az ayırır. Hem de onlar ilk gördüklerini bile eskiden tanıyorlarmış gibidirler. Aralarında kandan fazla akrabalık vardır. Acının ve korkunun birleştirdiği, müşterek bir manevi aileye mensup olduklarını hissederler. Emindirler ki, İnsanlar arasında sabretmesini, beklemesini onlar kadar bilen yoktur. Küçükler çok benzeşirler. Korku ile acının derinleştirdiği anlayışlı gözler, yaşlarına nispetle ağır tecrübelerin karıştırdığı ve soldurduğu manalı yüzler, tahammülün düşürdüğü başlar ve ümit. Muayene odasının kapısına ümitle bakarlar ve muayene odasının kapısı açılır. Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam bir tanesini işaret eder ve yüksek sesle çağırır. Beklemek azabının bitmesiyle odaya girmek korkusunun başlaması arasında şaşıran hasta çocuk, babasının koluna dayanarak içeriye girerken dışarıya ısınmış bir ilaç ve bozuk bir kan kokusu çıkar. Bekleyenlerin hisli genizlerini hafifçe ürpertir ve renksiz bir badana gibi görünmeden uzun koridorun yüksek çıplak duvarlarına sıvanır. Yalnız çocuğun azabı. Ağaçların bile saatine imrenerek yürürdüm. Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. 8 yaşımdan beri çekiyordum. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim. 9. Hariciye Koğuşu'na doğru ağaçların bile saatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içime korkuyla karışarak yuvarlanan parıltılar arasında o dehlize girerdim. Ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim. Kımıldamazdım. Susardım, beklerdim. Korkudan büzülürdüm. Rengimin uçtuğunu hissederdim. İçinde bir şeyler geçen oda. O insan ki yüzünde bıkkınlıkla sebat mücadele eder. Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni işaret etti. Yüksek sesle çağırdı. Karanlık dehlizden beyazlıklara doğru ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve madeni pırıltılar. 7 senedir bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit kaybettirmemeye mecbur oturdum. Soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan hasta bakıcı kıza uzattım. Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı. Bir taraftan dizimdeki sargının açılmasına, öte taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla sebatın kavgası vardı. Hepsi konuşmadan süratle işlerini yapıyor. Asistanlar deftere bir şeyler yazıyorlar, camlı dolapları karıştırıyorlar, hasta bakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanlı pamukları süpürüyor. Tıs yok. Arada bir madeni aletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve kırık sesler ve bir şırıltı. Diğer kokuları yenen bir iodoform kokusu ve beyazlıklar. Beyaz duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler. Beyaz sargılar, beyaz pamuklar, beyaz gömlekler. Dizimdeki sargıyı çözüyorlar. Her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor ki sargı tamamıyla çözüldükten sonra dizim uçuverecek, yerinde bulunmayacak sanıyordum. Sargı çıktı. Sonra pamuk ve sonra gaz bezi çıkacak. Bu korku anı müthiştir. Dikildim. Hasta bakıcının elini tutmak istiyordum. Yüzüme tekdirle bakarak beni gözleriyle oyaladığı anda birdenbire pamuğu çekti ve çıkardı. Fakat asıl mesele gaz bezinin çıkartılmasındadır. Yaralı et iki obur dudak gibi gaz bezini emer, bırakmaz. Ve bu dudaklar kurumuş ifrazatın tutkalı ile birbirine yapışmıştır, kilitlenmiştir. Vücudum büyük bir korku ile öne doğru eğildi ve dizimin üstüne kapandı. Bana doğru gelen operatörü görerek saygı ve utançla biraz doğruldum. Yaklaştı. ''O sen misin? Ne var gene? Bacağın azdı mı?'' Ellerini kalçasına koyarak yaranın açılmasını beklerken sordu. ''Fistül var mı?'' ''Üç tane. Süpürasyon, akıntı, çok var, her gün. Bir çığlık kopardım, yara açıldı.'' Operatör eğildi ve benim pek iyi anladığım, vahim bir teşhis yerine geçen manalı bir sesle mırıldandı. ''Hmm.'' Hava dokundukça yaralı çıplak et derisiz gibi ürperiyor ve benden fazla korkuyordu. Daha büyük acılara hazırlanıyordum. Her yaradan sonra içeriye birer sonda girecektir ve kemikteki çürüye kadar dayanacaktır. Asistanlar ellerinde parlayan madenlerle yaklaştılar. Dişlerimi sıktım ve gözlerimi kapadım. Çırpınmamak için tımarcı kollarımı, hasta bakıcı kız başımı tuttu. Gene kıvranıyordum. Ben sana ne vakit ameliyat yaptım? 2 sene oluyor. Bir daha lazım. Bir taraftan yaranın etrafındaki etlere parmağıyla basarak, öte taraftan bende korkunun uyandırdığı yeni ruhi cereyanı takip ederek soramadığım suallere cevap veriyordu. Çare yok. Bu fistüllerden 2'si yenidir. Kürtaj lazım. Hatta sonra alçı bile lazım. Artık mafsalı da feda edeceğiz. Ankylos olmadıkça bu dizi kurtaramayız. İltihap şiddetli. İhmal etmemelisin. Çare yok. Bu bacak kısılacak ve yere basamayacak. Ne yaparsın? Böyle çekmek iyi mi? Yüzüme baktı. Başımı öne eğerek gözlerimi sakladım. Bu kederimin son derecesini ancak benim bileceğim bir sır halinde bırakmak için galiba nafile bir hareket oldu. Operatör ihmalin davet edeceği fena neticelere dair telkininde devam ediyordu. Gene sordu. İyi mi böyle çekmek? Cevap vermedim. O kadar fena olmuştum ki dizimin sarılması bittiği halde kımıldayamıyordum. Giyinmeme yardım ettiler ve kollarımdan tutarak beni ayağa kaldırdılar. Hastane bahçeleri. İçimde garip bir karıncalanma hali, bir takım inletiler, mırıltılar, şekilsiz gölgeler. Adetlerle hırpalanan dizimde bir zonklama. Fakat temiz ve yeni sargıların verdiği rahatlık. Pansumandan kurtulmuş olmak sevinci. Operatörün müthiş kararı. Yakın istikbalime karşı duyduğum merak. Derhal birçok tahminlere kalkışan endişeli zekamın faaliyeti gibi ruhumu birkaç parçaya bölen duygular ve düşünceler arasında karanlık dehlize çıktım. Ağır ağır yürüyordum. Etrafımda ipi dizili çamaşırlar gibi müpem dalgalanışlar. Onları görmüyorum. Kapanırken dizime çarpar korkusu ile büyük yaylı kapıyı ihtiyatla açıyorum. Dış kapıdan bir sedye geliyor. Bakmadan daha hızlı yürüyorum. Bahçe. Parlak bahar güneşi. İçerinin renklerinden ve kokusundan birdenbire ayrılan tatlı bir parlaklık. Çamların yeşili ve taze bir tabiat kokusu. Uzakta çamların altında beyaz entarili hastalar derinliklere doğru gitgide küçülen yumuşak hayaletleriyle uzanmış güneşleniyorlar. Koğuşlardan birinin penceresinden hasta bir çocuğun söylediği türkü geliyor. Kumlu yolda yürüyen ayakların çıtırdısı. Ve her an çamların karaltıları arasında ansızın beliren bir beyazlık. Her gidişimde hastanelerin bahçeleri bana hüzün verirdi. Bunun manasını şimdi bulmaya çalışıyorum ve hastalıkla tabiat arasındaki büyük tezadı anlıyorum. Bu bir bahçeden hastaneye girerken ve bir hastaneden bahçeye çıkarken en çok hissedilen şeydir. Ve bu bana kendi meselemi unutturuyor. Ruhumda daha büyük muammalara doğru genişlemek, yayılmak için Bir tebahur başlıyor. Zihnim boş. Hiçbir şey düşünmeden fakat içim dolu, ağır ağır etrafıma bakınarak biraz da sendeleyerek yürüyorum. Hasta çocuğun türküsü uzaklaşıyor. Caddeye doğru çıkarken kendime doğru gitmeye başlıyorum. Felaketimi mücessem bir şekilde değil, büyük teessürlerimde olduğu gibi müpem bir takım hayaller ve remizler halinde hissediyordum. Ameliyat olacağımı, sakat kalacağımı düşünmüyor, içimde garip bir karıncalanma halinde bir takım iniltiler, mırıltılar, şekilsiz gölgeler seziyordum. Caddeye çıkınca da bu devam etti. Fakat hayatın gözlerimi çeken birçok hareketleri beni daha hakiki olmaya sevk etti. Ne yapacağımı düşünmeye mecbur oldum. İşim yoktu, eve gitmeliydim. Tramvaya doğru yürüdüm. Şehrin gürültüleri de benim aksi istikametime doğru yürüyerek uzaklaşıyorlardı. Ve sesler uzaklarda sallanıyorlar, sallanıyorlar ve koparak, parçalanarak şehrin derinliklerine yuvarlanıyorlardı. Bazı kederlerin riyaziyesi. Annelere anlatılan kederler taksim değil, zabredilmiş olur. Kendimi çok sevdiğim an, kendime çok acıdığım an. Beni yalnız bu koruyor, bu aşk, bu merhamet. Ve dizimin acısını duymayarak yürüyorum. İstikbalimden başka bir yere çıkan, rahat ve emin bir yolda gider gibi yürüyorum. Biz kenar mahallelerden birinde annemle yalnız oturuyorduk. Ona bu fena haberi vermekte gecikmek için eve gitmek istemedim. Paketimizi başka biriyle taksim etmek saadettir. Fakat annelerle değil. Annelerle değil. Annelere anlatılan kederler taksim değil, zarbedilmiş olur. Çocuklarının felaketini iki kat şiddetle hisseden anneler, bu ıstıraplarını çocuklarına fazlasıyla iade ederler. Böylece keder anadan çocuğa ve çocuktan anaya her intikal edişinde büyüdükçe büyür. Kırlara çıktım. Şehir bana kendini unutturacak kadar geride kalmıştı. Bir ağaç altına oturdum ve hasta dizimin zaviyesini her vakitki itinayla ayarlayarak bacağımı uzattım. Bu zavallı uzmumun talihine ait hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Şuurumun hastalığım yüzüne boşaltacağı aydınlıktan kaçmak için ruhumun daha karanlık ve izbe hatlarına kendimi atıyor, daha korkunç ve karışık hayallere dalıyordum. Arada bir bu karanlıklardan çıkarak öğle güneşiyle yanan karşıki tepelere baktıkça karanlık bir odadan gayet aydınlık bir yere ansızın geçmiş gibi gözlerim kamaşıyor ve hayret içinde kalıyordum. Ne aydınlık! Bütün taşlar, topraklar, boşluklar, camlarla, aynalarla, beyaz madenlerle dolmuş gibi parıldıyordu. Fakat bu ışığa çok bakamıyordum. Bu güneş bile gözlerimden içeriye girince kendimden daha büyük bir karanlık denizine düşmüş gibi derhal sönüyor ve içimin rengini alıyordu. Sofanın bana söyledikleri. İki yastık, bir şişe, bir mendil. Fakat eve gittim. Şehrin bir ucundan öbür ucuna. Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli adaleler gibi geçmiş, yaslanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip büyürülen bu evlerin önünden her geçişimde çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır. Kiminin şahnişini biraz daha yumrulmuştur. Kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Ve hepsi hastadır. Onların seviyorum. Çünkü onlarda kendimi buluyorum. Ve hepsi 2-3 senede bir ameliyat olmadıkça yaşayamazlar. Onları çok seviyorum. Ve hepsi rüzgardan sancılandıkça ne kadar inildirler ve içlerinde ne aziz şeyler saklarlar. Onları çok, çok seviyorum. Eşiklerinde soluk yüzlü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz çocukların ellerinde ekmek kabuğu ile ve çerden çöpten yapılmış oyuncaklarla ağır ağır düşünerek ve gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi evimi ararım ve adeta güç bulurum. Çünkü bunların hepsi benim evim gibidirler. Evde kimse yoktu. Kapıyı anahtarımla açtım. Girdim ve her zamanki adetimle alt kat sofada epeyce oturarak hareketsiz etrafıma bakındım. Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir. Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi orada görünür. Her günün hadisesi tavana, duvarlara, döşemeye bir leke gibi, bir çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim gibi görebileceğimiz gizli bir işaret gibi ilave edilir. Bu sofa canlıdır. Bizimle beraber kımıldar, değişir, bizimle beraber dağılır, toplanır, bizimle beraber uyur, uyanır. Bu sofa aramızda sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü, ağladığı bile olur. Bu sofa dört köşedir. Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi, minderin yanında yemek masası, masanın yanında iki sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir. Benim her girişimde orada hareketsiz duruşum Beni bana gösteren bu çehreye bakmak içindir. Ve baktım. Minderde üst üste konmuş iki yastık. Demek annem biraz rahatsızlanmış ve buraya uzanmış. Masanın yanında rafın önüne çekilmiş bir sandalye. Demek annem en üst raftan bir ilaç şişesi almış. Ha işte masanın üstünde bir şişe. Kordiyal. Demek annem bir fenalık geçirmiş. Minderin üstünde ıslak buruşuk bir mendil. Demek annem ağlamış. Benim de bu şişeye, iki yastığa ve bir mendile ihtiyacım var. Ben de kordiyal alacağım. Uzanacağım ve ağlayacağım. Kapıya bir anahtar sokuldu. Bir deniz, bir vapur, beyaz köşkler. Az sonra kapıya bir anahtar sokuldu. Hemen doğruldum, mendilimi sakladım. Kendisine zaafımdan ziyade metanetimi gösterdiğim kadın içeriye girdi. Beni görünce elindeki erzak torbasını merakının derecesini hissettiren bir şekilde yere bırakarak yüzüme baktı. Yorulmuş olduğu için arkasını hafifçe kapıya dayayarak sık sık nefes alıyor, öğrenmek istediği şeyi öğrenmek için sual sormaya ya muvaffak olamıyor ya lüzum görmüyor ve gözlerini benden ayırmıyor. Bir daha muayene edecekler dedim. Ameliyat lazım mıymış? Belli değil. Bugün kalabalıktı. İyice bakamadılar. Belki lazım olacak. Bu müphem sözlerim onu hiç tatmin etmemiş olacak ki torbayı yere bırakırken kolun hareketine tesir eden merak ve endişeyle torbayı kaldırdı ve mutfağa doğru şaşkın adımlarla yürüdü. Yolunu bir kör alışkanlığıyla bulduğunu, etrafını görmediğini, torbayı evvela masaya, sonra rafın altındaki dolaba çarpmasından anlamıştım. Mutfağa girdikten sonra bir an hiç ses çıkarmadı. Kımıldamıyordu. Neden sonra ocakta bazı tıkırtılar oldu. Arkasından yere bir maşa düştü. Sonra bir şeyler daha devrildi. Elindeki eşyaları idare edemeyecek kadar sinirleri fenaydı. Hemen ona bir teselli yetiştirmeyi düşündüm. Ve şunu bularak seslendim. Operatör yoktu. Mavinleri baktılar. Bir kere de benim doktora, fakülteye gideceğim. Cevap vermedi. Ve sofa ile mutfak sustu. Hastalığımı doğrudan doğruya o andan itibaren düşünmeye başlamıştım. Onu teselli için söylediğim söz beni de aldatacak bir cazibe aldı. Ve ümit kapısı açıldı. Başka doktorları bilhassa benim doktoru görmek arzusunu duyuyordum. Bu doktor genç olmadığı halde birçok siyasi sebeplerden dolayı henüz stajını bitirmemişti. Fakat bana hepsinden yakın bir insandı ve dizimden ziyade sinirlerim üstündeki iyi tesirlerine muhtaçtım. Zaten hastaneden eve gelinceye kadar içimde bir deniz, bir vapur, bir şimendifer yolu, etrafımda beyaz köşkler dizili bir yol hayali vardı. Bu açık, berrak bir hayal değildi. Birçok karışık tasavvurlarım arasında çabucak çevrilen bir defterin yapraklarında görülen resimler gibi görünmesiyle kaybolması bir oluyordu. Deniz, vapur, uzun ve çıplak bir yol. Bir toz duman, köşkler, çayırlar, bahçeler. Fakat bu hayalin içinde ne fakülte ne doktor vardı. Bunu o manzaraya sonradan ilave ettim. Yemekte sustuk. Bu benim sessizliğime alışık olmasına rağmen onu ürkütüyor gibi. Sokak kapısının önünde çocuklar oynuyorlar. Bazen birdenbire keskin bir çığlık koparıyorlar. Kısa, şiddetli bir münakaşa. Sonra aralarındaki meseleyi çabucak hallederek susuyorlar. Bu sükût içinde oynadıkları oyunun teferruatına dalarak düşündüklerini hissediyorlar. Bir an oldu ki bu sükût uzun sürdü ve dikkat edilecek bir hadise haline geldi. Evin içi ve dışı susuyordu. Bir ses işitmek için konuşmak istiyordum. Fakat nasıl çıkacağını bilmediğim sesimin bu vahameti arttırmasından korkuyordum. Tam o sırada çıt etti. Merdivenin üstüne asılı farbanın bir köşesi koptu. Ürperdim. Bütün sofa kımıldanıyor gibiydi. Gayret ederek konuşmaya başladım. Bu akşam Erenköy'üne gideceğim. Yarın öğleden evvel fakülteye gideceğim. Mithat Bey oradadır. Bir kere de o görsün. Belki öteki operatörlere de gösterir de konsültasyona benzer bir şey yaparlar. Git ya git. Erenköy'ündekiler seni soruyorlardı. Paşa seni pek görmek istiyormuş. Gideceğim. Konuşurken aramızda bir sevinç seyyalesi dolaşmıştı. Fakat bir an sonra ben operatörün katı kararını ve ihtarını hatırladım. Ümitlerimin hepsini bir anda kaybettim ve düşünceye daldım. Beni bastıran keder anneme de geçti. Fakat ben bu kederimin sebebini biliyordum. O bu kederimin sebebini bilmiyordu. Paşa. Arkamda hafif bir ayak sesi ve sıçrayış. Paşa kanepede kendisini tanıdığım ve hatırladığım günden beri oturduğu tarafta oturuyordu. Salonda akşam karanlığı arttığı için kendisine pek yakın olduğum halde yüzünü göremez olmuştum. Bakışlarını, gülümseyişlerini ve yüzünün kımıldanışlarını sesinde bulmaya çalışıyordum ve ağır ağır konuşuyorduk. Hastalığımdan ziyade tahsilime alaka gösteriyor, imtihanda aldığım numaraları soruyordu. Nihayet karanlıktan sinirlendi ve hizmetçilere lamba emretti. Arkamda açık duran balkon kapısından hafif bir rüzgar giriyor, salona ıhlamur ve gül kokusu getiriyordu. Odaya ışık gelinceye kadar gözlerimi hafifçe kapadım. Bu köşke ait hatıralarımın uyanışına kendimi bıraktım. Paşanın ağır ve yeksenak sesi kendisine ayırdığım küçük dikkati yormuyor, içimdeki hayallerin serbest uzanışı bozmuyordu. Daha pek çok küçük yaştan beri karşımdakini dinlediğim halde içimden başka şeyler düşünmeyi, zihnimi iki dikkatle çalıştırmayı öğrenmiştim. Karanlık da buna yardım ediyordu. Fakat odaya ışık girince dışarıyla meşgul oldum. Gözlerim evvela piyanoya gitti ve üstünde bir şeyler aradı. Kapıya da sık sık bakıyordum. Sonra bunun farkında oldum ve kapıyı arkamı dönerek yüzümü tamamıyla paşaya çevirdim. Bu dönüşüm sırasında dizimi incitmemek için yaptığım hususi bir harekete dikkat eden paşa sıhhatimi sordu. Bazı kısa ve yanlış izahat verdim. Ertesi sabah fakülteye gideceğimi söyledim. Hastalığıma dair sualler soruyor, verdiğim kısa cevaplarla kanaat etmiyordu. Arkamda hafif bir ayak sesi ve sıçrayış oldu. İçeriye girenin kim olduğunu anladığım için başımı çevirip bakmadım. Kulağımın dibinde keskin ve ince bir ses. "Hani benim kitaplarım?" diye bağırdı. O vakit biraz döndüm ve paşanın kızı Nusret'e cevap verdim. "Getirdim." Elimi sıkarken vahim bir şeyden bahsettiğimize dikkat etti. Ağırlaştı ve dinledi. Fakat paşanın suallerinden sıkılmaya başlamıştım. Nusret de yanımızda çok durmadı. Bir sıçrayışta balkona çıktı. Bu onun huylarından birisidir. Herhangi bir vaziyette ekseriya 2 dakikadan fazla durmaz ve kaçar. Bu uzaklaşınca bana küçük bir dalgınlık geldi. Paşanın sesini duymaz oldum. Sonra birdenbire bu sesin yükseldiğini işiterek silkindim. "İşitmiyor musun?" diyordu. "Soruyorum. Bizim doktor Ragıp vardır. Ona bir görün." Ne söylediğini yarım anlayarak dalgınlığımın utancını azaltmak için "Hay hay" dedim. Ve arkasından yakalandığımı zannederek epeyce kızardım. Cinayi bir roman. Paşa benim uzak akrabalarımdandı ve beni çok severdi. 4-5 yaşımdayken bile benimle saatlerce konuştuğunu hatırlarım. Bir mütekaidin münzevi hayatını dolduran küçük şeyler arasında ben de ehemmiyet kazanmıştım. Son senelerde paşa iyice ihtiyarladı. Konuşması ağırlaştı ve bazı konuşurken uyuyordu. Ben ona eğlenceli romanlar götürürdüm ve geceleri okurdum. Kanepeye yatar, arada bir çocukluğumda çok işittiğim kahkahalarından birini atardı. Ben son senelerde işitmez olduğum bu kahkahaları duymak için ona tuhaf romanlar okumaktan zevk alırdım. Ben de onu çok severdim. Lavered'in 45 parası, Çalgıcı'nın seyahati, romanları onu güldürmüştü. Çalgıcı'yı 2 defa okudum. Nusret'e edebi romanlar götürürdüm. Biz babasıyla otururken o odasına çıkıyor ve bunları kendi başına okuyordu. O gece paşa bana ne romanı getirdiğimi sordu. Bu sefer tuhaf roman getirmedim, cinayi roman getirdim. Buna da memnun oldu ve herkes yattıktan sonra okumaya başladım. Paşa gene kanepesine uzanmıştı. Okuduğum romanın ismi Lecoq'un Kızı'ydı. Ve ilk sayfaları gayet uzun tasvirlerle başlıyordu. Birkaç sayfa okuduktan sonra paşa sordu. "Daha sabredelim mi?" Bu suali intihabına telmiş saydığım için "Ediniz," dedim ve okumaya devam ettim. O sırada salon kapısı önünde bir patırtı oldu. Başımı çevirdim ve Nusret'in bana işaret ettiğini gördüm. Okumamı bırakarak dışarı çıkmamı istiyordu. Halbuki romanda epey ilerlemiş ve meraklı yere gelmiştim. Paşa bu çıkışıma razı olmayacaktı. Gözleri kapalı dinlediği için kızının işaretini görmemişti. Ben Nusret'e işaretle menfi cevap verdim ve okumaya devam ettim.